Ayrım 21.
Yanık, kara, tunç yüzünün bir yanı habire seyiriyordu. Duydum dedi, iyi dövüş vermişsiniz Sarıçam'da. Çok sevindim, kıvandım. Kaç para etti ki bey, neye yaradı ki dövüşümüz? Hazreti Ali, Mustafa Kemal olsan ki ne işe yarar? Öldürdüler bizi bey, ben de seni de iyi geldim. Başka bir mümkünümüz, çaremiz kalmadı. Derviş beyin iri gözleri biraz daha büyüdü. Kravatını düzeltti, pantolonun ütüsünü sıvazladı. Benim elimden ne gelir ki? Ne iyilik yapabilirim size? Süleyman Kahya kuşağının arasından ağzına kadar dolu altın torbasını çıkardı, götürdü, saygılıca Derviş Bey'in önüne koydu. Bu ne? Bu dedi Süleyman Kahya. Birden çıpıldak tere batmış. Bu dedi bu bizim neyimiz var, neyimiz yoksa odur. Hepsini topladım, aldım, getirdim. Bize eski kışlağımız Akmaşat'ın azıcığını ver de şu toprağı biz de basalım. Derviş Bey torbayı açtı, içindekileri halının üstüne boşalttı. Bilezikler, yüzükler, halhallar, gerdanlıklar, hepsi de güzel işlenmiş. Altınlar, altın küpeler, hırızmalar, beşi bir yerdeler, Reşat, Cumhuriyet altınları. Süleyman Kahya gene elini kuşağına daldırdı. Oradan bir deste de kağıt para çıkardı. Onu da altınların yanına koydu. Derviş Bey göz ucuyla para destesine de baktı, düşündü, kravatıyla, saçlarıyla, bıyığıyla oynadı. Yüzü üst üste 5 kere seyirdi. Kalktı sofayı bir uçtan bir uca yürümeye başladı. Süleyman Kahya o gidip geldikçe gözlerini ondan ayırmıyor, gözleriyle onun her bir devinimini izliyor, ona bir kurtarıcı gibi bakıyordu. Derviş Bey şimdi ya onun derdine derman bulacak ya da katline ferman diyecekti. Derviş Bey de yürürken arada bir duruyor, başını yerden kaldırıyor, gözlerini delercesine Süleyman Kahya'ya dikiyor, bakıyor, bakıyor, sonra gene başı yerde yürümeye başlıyordu. Ve 10. yılda da haciz geldi. Bey dediler, neredeyse çırılçıplak, köylere düşüp dilenecekler. Erkekler kazma kürek, tırpan, orak, ürünleri daha harmanda hacize gelmiş jandarmalara karşı koymak için tarlalara gitmişlerdi. Beydili köyünde hiçbir erkek kalmamıştı. Kadınlar çırpınıp duruyorlar, ölü gibi olacağı bekleşiyorlardı. Tam bu sırada köye Sabit Ağa geldi. Otomobilden indi, erkekler nerede diye sordu. Harmanlara gittiler dedi kadınlar. Sabit Ağa bağırdı, söyleyin onlara çocuklarınızı öksüz koymasınlar. Jandarmaya karşı gelinmez, hükümete karşı gelmesinler. Şurada kaç yıllık borcunuz kaldı ki? 39 yıl sonra bu köy, bu topraklar sizin. Birden bir şeyler oldu. Kadınlarda bir değişiklik, bir kaynaşma. Sabit Ağa her şeyi anladı, otomobiline doğru kaçmaya başladı. Arkadan taşlar yağıyordu. Önünü de kadınlar kesti. Sabit Ağa tabancasını çekti. Ne kadar kurşunu varsa kadınların üstüne yağdırdı. 5 kadın düştü. Yaralı kara melek onu arkadan kavradı, çelmeledi, gelen taşlarda Sabit Ağa'yı sarsmıştı. Boylu boyunca yere serildi. Sağdan soldan bir taş yağmurudur başladı. Kadınlar sessiz ama hepsi bir el olmuşlar, yüzlerce taşı Sabit Ağa'nın üstüne yağdırıyorlardı. Taş yağmuru ne kadar sürdü kimse farkında değil. Sabit Ağa'nın üstündeki taş öbeği apak gittikçe büyüdü, genişledi. Kadınlar bıkmamış, usanmamış, yorulmamışlar. Durmadan öbeğe taş atıyorlar, öbek büyüyordu. Derviş Bey başını kaldırdı, gene Süleyman Kahya'yı süzdü. Duydun mu Sabit Ağa'nın başına gelenleri Kahya? Yörük avratları. Ben gittim gördüm. Avratlar Sabit Ağa'nın üstüne bu konak boyunda taş yığmışlar. Süleyman Kahya içinden geçirdi. Eyvah eyvah dedi, eyvah. Gözü kör olasıcalar, öldürecekleri zamanı buldular. O iti. Eyvah eyvah ki gözü korktu bunların. Daha yürük korkusundan 15 yıl akıllarını başlarına toplayamazlar. Yolda gelirken bir kamyon jandarma gidiyordu o yana. Köylülere sordum, böyle böyle dediler. Kötü, çok kötü. Zulmetti onlara Sabit. Avratlar da iyi yaptılar. Yaptılar ama sonu ne olacak? Süleyman Kahya bir ağıt söyler gibi dövünüyordu. Ah ah bey, nesini iyi yaptılar, nesini iyi yaptılar. Zaten adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e. Nesini iyi ettiler, nesini? Derviş Bey geldi, yerine oturdu, altınları karıştırdı, kağıt paraya baktı. Bu parayla kaç dönüm yer alabilirsiniz sanıyorsunuz Akmaşat'tan? Biliyorum bey dedi, bu parayla Akmaşat'tan çok az yer alınır. Sen bu parayı al da gerisini de senet verelim. Yıl be yıl kazanıp ödeyelim. Sen bize bu iyiliği yap. Ne olursun bey. Soyumuz bir, sopumuz bir, bizim birbirimize kötülüğümüz dokunmaz. Yıl be yıl öderiz. İstersen kıyamete kadar öderiz. Yeter ki ayağa basacak bir toprağımız olsun. Miş bakıyordu. Baktı baktı. Olmaz Süleyman dedi. Size yüreğim yanıyor ama olmaz. Olmaz kardeş. Ben yalnız değilim. Oğullarım var. Ödleri kopmuştur şimdi. Sabit Bey'in ölümü deliye çevirmiştir onları. Vallahi verirdim bu toprağı size ama iki gün önce geleydin. Şimdi olmaz. Toprağın ağırlığınca altın yılsan şuraya, şu avluya gene olmaz. Beni öldürür Çukurova ağaları. Oğullarım, bütün Çukurova bana düşman kesilir. Ah Süleyman ah. Süleyman Kahya artık duymuyor, görmüyordu. Atına nasıl bindi? Atını nasıl, nereye sürdü? Gittiği yol yol muydu? Bataklık mı? Dağ mıydı? Bayır mıydı? Gece miydi? Gündüz müydü? Obaya ne zaman geldi? Hiç farkında değildi. Hemite Dağı'nın tam doruğunun ortasında bir top ağaç vardır. Kesme ağaçları da öteki ağaçlar kadar, dut, çınar, çam kadar büyürler mi? Hemite Dağı'nın doruğundaki üç kesme ağacı büyüktür. Kayaların arasından çıkmıştır. Bu ağaçların altında bir mezar vardır. Toprak mezarın üstü topak taşlarla örtülüdür. Bir de derin bir kak vardır ağaçların yanında. Derince, bir kulaç uzunluğunda, üç karış genişliğinde bir kaklıktır bu. Hıdır Ellezler'de, düğünlerde, bayramlarda, adaklarda köylüler buraya kurban kesmeye geldiklerinde sularını bu kaklıktan içerler. Burada bir ermiş kişi yatar tek başına. Adına Hamit Dede derler. Ne kerameti, ne iyiliği, ne kötülüğü, ne de bir efsanesi vardır Hamit Dede'nin. Orada, dağın doruğunun ortasında, ulu kesme ağaçlarının altında rahat, kaygısız yatar. Bazı günler top ağaçları bulutlar örter. İşte o zaman dağın üstünde ikinci bir doruk gibi duran top ağaçlar gözükmez olur. Hamit Dede'nin türbesinin çevresi nergisliktir. Kaya nergisleri koyu, baş döndürücü kokarlar. Kerem sonunda obayı arıya arıya bulmuştu. Aşağıdan kör mezardan çıkmış Hemite Dağı'nın alışlı koyağına doğru geliyordu. Sevinç içindeydi. Yürürken böceklerle, kuşlarla, kaplumbağalar, arılarla oynuyordu. Şahin'i de arada bir uçuruyor, Şahin epeyce uzaklara gidiyor, sonra geliyor, üstünde dönüyor, çağırınca da gelip eline konuyordu. Her zaman elinde taşla vurduğu bir serçe, bir tarla kuşu, bir çoban aldatan bulunuyordu. Şahin'in böyle uçuşundan, gelip üstünde dönüşünden, o yürüdükçe üstünde onunla birlikte uçuşundan çok kıvançlıydı. Şimdi obaya varınca Şahin'i bırakacak, Şahin gidecek, gözden arayacak, gidecek, herkese Şahin gitti, bir daha gelmez sanacak. Sonra Şahin gelecek, obanın üstünde dönecek, çağırınca da süzülüp gelecek, eline konacak. Obaya hiçbir şey olmamış gibi girdi. Onu babası, anası, kardeşleri gördüler. Anası bir çığlık kopardı. Babası, ötekiler ona hiçbir şey sormadılar. Kerem anasından kurtulur kurtulmaz Şahin'i havaya salıverdi. Kuş gitti, gözükmez oldu. Az sonra döndü. Obanın üstünde akan bir su gibi dolanmaya başladı. Çağırınca da geldi, Kerem'in koluna kondu. Kerem Şahin'i 3 kere böyle bıraktı. Onun kuşuyla önce birkaç çocuk ilgilendi, sonra kimse ilgilenmedi. Bütün oba soluğunu tutmuş, yay gibi gerilmiş, bir göz olmuş, yürekleri durduran bir beklemedeydi. Çadırların önünde, taşların üstüne sekilenmişler, gözlerini de aşağıdaki yolun görünen en sonucuna dikmişlerdi. Hiç kimseden çıt çıkmıyordu. Az aşağıda sürü, çobanlar, çoban köpekleri de bir araya gelip birbirlerine sokulmuşlar, sıkılmış tor top olmuşlar, onlar da bekliyorlardı. Güz güneşi, mor kayalıklı kıraç Hemite Dağı'nın tepeden tırnağa durmadan akan bir su gibi yıkıyordu. Bir hoş arılar, baş parmak büyüklüğünde sert, yanar döner mavi, çakmak gibi arada bir çakan, vızıldayarak sessiz, oturup kalmış insandan insana dolaşıyorlardı. İnanılmaz gürültüler çıkararak. Ne oldu ne olmadı, kalabalık hep birden bir kalktı, sonra oturdu. Uzaktan Süleyman Kahya görünmüştü. Avcılarbaşı Kamil birkaç kere ayağa kalkıp oturdu. Eline gözüne siper edip baktı. Kötü geliyor Kahya dedi. Eli boş dönüyor. Bir şey elde etseydi şimdi onun atının ayakları sevinçten oynardı. Kötü geliyor Süleyman Kahya. Kamil'e hışımla, düşmanca baktılar. Sevinçli binicisi olan at böyle yürümez. Sultan karı, dillerin kurusun Avcılarbaşı Kamil diye ona alkış tuttu. Birkaç kişi daha, dillerin kurusun, dillerin kurusun, kurusun dediler. Bunca uzaktan atın ayağını oynadığını ya da ağladığını nasıl sezdin? Yalanın kadar yaşayasın hay Kamil. Kamil sustu, konuşmadı. Süleyman Kahya aynı hızda atının üstünde yumulmuş geliyordu. Onlar da biliyorlardı ya, böylesi gelişte hayır yoktur. Ama can çıkmayınca umut çıkmaz. Süleyman Kahya kör mezarın orayı dönünce bunlar da ayaklandılar. Ağır ağır kayalıklardan aşağı inmeye başladılar. Düze indiler, beklediler. Biraz sonra da Süleyman Kahya geldi. Atının başını kalabalığın içinde çekti. Kalabalık ondan bir söz bekliyordu. Başlarını kaldırmışlar, atın üstündeki adama bakıyorlardı. Süleyman Kahya eğerin kaşına dayanıp öne doğru uzandı. Olmadı dedi. Altınlarımızı, paramızı, canımızı alıp da bize kışlağımızı, dede yurdumuzu Akmaşat'ı vermedi. Derviş Bey korkuyor. Akmaşat'a yerleşince bütün çiftliği elinden alırız diye korkuyor. Ta orada bir yörük göğünün avratları köyün ağasını taşlan öldürmüşler. Yorgun atından indi, kayalıktaki çadıra doğru tırmandı. Oba da arkasından tırmanmaya başladı. Süleyman Kahya çadıra geldi, kendini keçenin üstüne attı. Fethullah, baba dedi ne yapacağız? Bu kıraç dağa hapsedildik. Ne ot, ne ocak, ne de su. Yağmur suyu içiyoruz kaklıklardan. Süleyman Kahya ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim ben diye inledi. Ne bileyim ben. Burada bir süre daha kalırsak bütün koyunlar ölecek. Derviş Bey bana dedi ki, Süleyman dedi, sen benim kardeşliğimsin. Bırak obayı, oba başının çaresine baksın. Sen gel, sana ev yeri, istediğin kadar toprak. Gel yanıma otur. Fethullah babasına kuşkuyla baktı. Ya sen ne dedin ya baba? Ben de dedim ki ona, sağ ol. Ben ölünceye, oba dağılıncaya kadar ben içindeyim. Obada son kalan kişi ben olmalıyım. Bir gün yanıma yönüme bakmalıyım, bakmalıyım ki kimse kalmamış. İşte o zaman başımın çaresine bakarım. İşte o zaman ben de başımı alır bir yana giderim dedim. Şimdi ne yapalım? Süleyman Kahya hiçbir şey düşünemiyordu. Dışarıda kalabalık sarsılmış, şimdi ağır ağır kendisine geliyordu. Konuşmaya başlamışlardı. Kerem Şahin'ini uçuruyor, obalının bakmasını istiyor, hiç kimse oralı olmuyordu. Sonunda bıktı. Bu Şahin de başıma bela oldu dedi. Hiçbir işe de yaramıyor. Keşke bunun yerine kışlağımızı isteseydim. İşte o zaman bu kayanın yamacına sinekler gibi yapışıp kalmaz, böyle ölü gibi düşünmezdik. Şahin'i götürdü, çadırların önündeki kazığa bağladı. Kal burada dedi, hiçbir işe yaramaz. Senin yüzünden az daha yanıyordum. Senin yüzünden bütün oba da yanıyordu. Cayır cayır, kal burada uğursuz. Kalabalığa geldi, aralarına karıştı, kulak kabarttı. Herkesin ağzında bir Haydar Usta sözüdür gidiyordu. Olur mu? Hiçbir şey olmasa Haydar Usta bu kadar uzun kalır mıydı? Ya işte Süleyman Kahya dün gitti, eli boş dönünce bugün geldi. O kılıç var ya o kılıç, gören göz hayran kalır, sevdalanır. Kutsal bir kılıçtır o. Bir bilseler o kılıcın böyle bir kılıç olduğunu, değil bir kışlaklık yer, tüm Anadolu'yu verirler. Bütün Çukurova'yı, tılsımlı bir kılıç. Hiç korkmayın, Haydar Usta her şeyi bir bir anlatır İsmet Paşa'ya. İsmet Paşa kılıca bakmış, bakmış, bakmış. Yörük kocası, eğer sen yaptıysan bu kılıcı, ellerin dert görmesin demiş. Eğer bu kılıç harplerde benim elimde olsaydı, sen o zamanlar ben harp ederken bu kılıcı yapıp bana getirseydin, ben de bütün düşmanları bu kılıçla alt eder, topraklarımızı 2-3-10 misli büyütürdüm. İşte siz de bir karış toprak için böyle sürünmediniz. Neden? Neden, neden bu kılıcı ben harp ederken bana getirmedin? Getirmedin de ben düşmanın belini kökten kıramadım. Hay akılsız Haydar. O gece sabaha kadar Haydar Usta'yı uyumadan konuştular. Endişelendiler, korktular, sevindiler. Bir aydınlıktan, umuttan karanlığa, umutsuzluğa, bir umutsuzluktan aydınlığa geçtiler. 7'den 70'e göz göz olup yollara baktılar. 3 gün sonra köprü köyünden bir atlı gözüktü. Atlının önünde de bir adam. Atı yediyordu. Gelenin Haydar Usta olduğu belliydi. Onu karşılamaya düzlüğe indiler. Osman Haydar Usta'nın atını çekti getirdi. Haydar Usta dalgın, atın üstünde, eğerin kaşına yapışmış, kızıl sakalı eğerin önünü örtmüş, yüzü buruşmuş, küçücük kalmış, uzun parmaklı elleri, geniş omuzları, alnı da küçülmüş, daralmış. Atın üstünde Haydar Usta bir avuç kalmış. Püskül kaşları sarkmış, çözülmüş. Tüm gözlerini kapatmış. Börkü başına iyice geçmiş, kılıcı atının terkisinde sallanıyor. Haydar Usta obalının kendisini karşıladığını hayal meyal sezinledi. Kaşlarını kaldırdı, acılı gözlerle onları şöyle bir süzdü. Sağ elini havada 3 kere sinek kovar gibi salladı. Sonra kaşları gözlerini gene örttü. Eli de vardı, eğerin kaşına yapıştı. Osman atı çekti, kayalıklara götürdü. Haydar Usta'nın çadırı kuruluydu. Onu çadırın önünde Osman attan indirdi. Koluna girdi, içeriye soktu. Süleyman Kahya, Müslüm Koca, obanın ileri gelenleri Haydar Usta'nın yanına geldiler. Hoş geldin dediler. Haydar Usta cansız bir hoş bulduk dedi. Sonra içine kapandı. Süleyman Kahya, ötekiler baktılar ki Haydar Usta'nın ağzını bıçaklar açmıyor. Sen yorgunsun, uyu dediler. Yarın konuşuruz. Onlar gider gitmez Haydar Usta hemen o anda uyudu. Günlerden beri uyumuyordu. İsmet Paşa Haydar Usta'yı kovmuş. Sana o toprak değil, bir taş parçası bile vermem. Hay Haydar, Haydar demiş. Demek ki İsmet beni düşman perişan ederken, kemiğimi kırarken sen bu kılıcı nereye saklıyordun? Şimdi istemem gayrı. Hiçbir gerekliği kalmadı bu kılıcının. Haydar Usta'nın suratına fırlatmış kılıcı. Haydar Usta da ona altında kalır mı? Açmış ağzını, yummuş gözünü. Kozanoğlu, Ramazanoğlu, Temiroğlu, Payaslıoğlu, Mursaloğlu hepsi kılıcı geri vermişler Haydar Usta'ya. Haydar Usta da kızmış. Siz Allah'a değil toprağa, taşa, toprağa tapıyorsunuz demiş. Öyle demiş de Şahin gibi karşılarına dikilmiş. Haydar Usta, siz bu kılıçtan da, insanlıktan da, adamlıktan da hiçbir şey anlamazsınız. Siz yoz olmuşsunuz. Yoz, yoz, yoz demiş. Haydar Usta onlara bir şey söylemiş ki köpek yese kudurur. Haydar Usta bu kılıcı demiş. Bu kılıcı adamlar takar. Sizin böyle adamlar olduğunuzu bilseydim topunuzu bu kılıcın ucuna kurban ederdim. Sizin böyle yoz olduğunuzu bilseydim değil tüm Çukurova'yı, Anadolu'yu, Arabistan'ı da bana verecek olsaydınız gene de bu kılıcı size göstermezdim bile. Haydar Usta demiş ki sabah oldu, gün doğdu. Kerem dedesinin yanına vardı. Haydar Usta örsünü kayalıkların arasından bir yarık bulup toprağa çakmak istiyordu. Kerem de ona yardım etti. Ocağı yapıyor, körüğü kuruyordu. Kerem'den başka Haydar Usta'nın çadırına kimsecikler giremiyordu. Tekneyi de yere indirdiler. Kerem kaklıklardan tekneye su taşıdı. İkindiye doğru demirci çadırı her şeyiyle çalışmaya hazır tas tamamdı. Haydar Usta kemirleri ocağa doldurdu, kibriti çaktı, çalı çırpıyı tutuşturdu. Kerem'e çek bakalım körüğü dedi. Kerem körüğü çekti, kömürler alıştı. Haydar Usta gel bakalım Kerem dedi, onu kucakladı, saçlarını okşadı, öptü. Hadi git bakalım artık Kerem dedi, ben çalışacağım. Gülümsedi, kızıl sakalı da acı acı gülümsedi. Kerem çadırdan çıkıncaya kadar arkasından baktı, birden anımsadı. Şahin'i geri aldın mı Kerem diye sordu. Kerem dedesinin Şahin'i anımsamasından kıvançlı, aldım getirdim dedi. Bir de uçuyor, sonra uçup uçup bana geri geliyor. Gökte de ne kadar kuş varsa toplayıp getiriyor. Yaman bir Şahin oldu, yaman bir Şahin, Hızır'ın Şahin'i dedi. Bu Şahin'e ona Hızır'ın verdiğini dedesine o zamandan beri anlatmak istiyor, bir türlü yolunu bulamıyordu. Başını çadırın kapısından yeniden uzattı. Hızır'ın Şahin'i, Hızır'ın bana verdiği Şahin dedi. Dedesi duymadı bile. Körüğün sapına yapışmış, habire durmadan çekiyor, çektikçe güçleniyor, irileşiyor, kızıl sakalı canlanıyor, parlıyor, kaşları gürleşiyor, pazuları şişiyor, dev gibi bir adam oluyordu. Şehirlerden gelen yıkkın, küçülmüş, bitik adam gitmiş, onun yerine Hızır gibi kocaman, canlı, yaratan, güzel bir insan gelmişti. İnsan güzeli, insanların en güzeli, büyüğü. Kerem korkmasa, dedesinden ürkmese, burada bu çadırın kapısında durur, gözünü kırpmadan ateşle karman çorman olmuş, kıvılcımlar içine batmış dedesini günlerce seyrederdi. Dedesi bir farkına varsa ki onu seyrediyorlar, kıyameti koparırdı. İşte bundan çekiniyordu. Son bir kere daha baktı kıvılcımlara, batıp çıkmış dedesine, oradan istemeyerek ayrıldı. Haydar Usta bütün gücü, bütün ustalığıyla körüğü çekiyor, kömür kızıl kor oluyor, kızıl kor bir kıvılcım bulutu altında kalıyordu. Kömürlerin hepsi yandı, kızıl kor oldu. Kıvılcımlar tane tane yöreye sağılmaya başladı. Haydar Usta kılıcını kınından çekti, arada sırada çatırdayan kıvılcımları uçup giden, havada çoğalan ocağın ışığına getirdi, hayranlıkla baktı. Sonra kılıcı toprağa saplayıp önünde boyun kırıp niyaza durdu. Kılıcın önünde başı yerde teslim, şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği, kendinin de bilmediği bir hoş duayı kendinden geçerek okudu. Eğildi, kılıcı topraktan çekti, 3 kere öpüp başına götürdü. Sonra kalktı, kılıcı sağ elinin avucu üstünde tartıyordu. Kılıç avucundan yavaşça nazlı kızıl kora kesmiş ocağa kaydı. Haydar Usta gözlerini yumdu. Bir süre daha bir dua okudu. Çok eski, demir, ateş, su üstüne bir duaydı bu. Dua bitince derinden içini çekti. Demeler mırıldandı. Sonra birden yırtıcı bir kaplanın avına atıldığı gibi körüğünün üstüne atıldı, çekmeye başladı. Ocaktaki közler havalandı, kıvılcımlandı. Ocaktaki közler bir apak kesiliyor, bir kıpkırmızı oluyordu. Birdenbire de her yan bir kıvılcım buğusu içinde kalıyordu. Közler ağardı, kızardı. Kıvılcım olup yağdı. Külledi, tükendi. Haydar Usta ocağa hiç bakmadan kömür doldurdu. Körüğün kulpuna asıldı. Gece yarısına doğrudur ki yumuşamış, erimeye yüz tutmuş bir yalın parçası kılıcı ateşten aldı. Örtün üstüne koydu, dövmeye başladı. Kılıç değişti. Önce 2 kat, sonra 3-4 kat, sonra toz toparlak oldu. Haydar Usta toz toparlak demiri yeniden ocağa soktu, körüğe asıldı, var gücü, var hüneriyle körüğü çekmeye başladı. Bütün oba dışarı, çadırların önüne çıkmışlar, gözlerini demirci çadırının üstüne dikmişler, bilmedikleri, beklemedikleri bir büyünün gerçekleşmesini seyrediyorlardı. Demirci çadırında önce derin bir sessizlik oluyor, sessizlik yürürken çadırın kapısından, üstünden, eğmelerinden geceye kıvılcımlar, ışıklar yayılıyordu. Demirci çadırı bir derin bir karanlığa gömülüyor, bir gözün bakmaya dayanamayacağı kadar gür bir ışığa batıyordu. Çekiç sesleri geliyordu, tok, ağır, üst üste, alıçlı koyak, Tekmil Hemite Dağı kayalıkları delicene üst üste inen, çıldıran çekiç seslerinden yankılanıyor, deliriyor, sarsılıyordu. Yeryüzüne inmiş ulu bir dev, yeri göğü sarsarak, sanki dünyanın bütün kılıçlarını, demirlerini dövüyordu. Çekiç sesleri gittikçe hızlanıyor, üst üste sesler zamanla birbirine ulanarak bir uzun ses oluyordu. Bu sırada herhalde Haydar Usta'nın içeride çekiç sallayan eli uğunuyor, uğunuyor, çadır karanlığa kesiyor, birden çekiç sesleri duruyor, bir sürede yankılanan kayalıklar çın çın ötüyor, çekiç sesleri çok uzaklarda azala azala yitip gidiyordu.